Ayrım 9. Dreyfus Olayı. Emile Zola, sayfa 101. Bakanlar Kurulu Başkanı Bay Brisson'a açık mektup. Bu sayfalar 16 Temmuz 1898 günü L'Aurore, Şafak gazetesinde yayınlandı. Aradan birçok olay geçmişti. Bunları bir çırpıda özetleyeceğim. 2 Nisan'da Yargıtay başvurumu göz önüne alarak Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkımda verdiği kararı bozdu. Yargıtay'ın bu kararında beni mahkemeye Savaş Bakanı'nın değil, Savaş Konseyi'nin vermesi gerektiği belirtiliyordu. Savaş Konseyi 8 Nisan'da toplanarak hakkımda kovuşturma açılmasına karar verdi. Ayrıca Legion d'Honneur nişanımın geri alınması dileğinde bulundu. Konsey adına 11 Nisan'da yapılan yeni çağrıda mektubumdan yalnızca 3 satır alınmıştı. Sonunda 23 Mayıs'ta dava Versailles Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Ne var ki avukatım Labori mahkemenin yetkisizliğini ortaya attığı ve mahkemede yetkili olduğuna karar verdiği için bir üst mahkemeye başvurduk. Bu yüzden duruşmalara ara verildi. En sonra Yargıtay başvurumuzu 16 Haziran'da reddedince 18 Temmuz'da Versailles Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne yeniden çıkmak zorunda kaldık. Öte yandan Başbakan Mel'in 15 Haziran'da düşmüş, onun yerine 28 Haziran'da Brisson getirilmişti. 3 yazı uzmanının aleyhime açtıkları davadan 9 Temmuz'da hüküm giydim. Buna göre 2 ay hapis yatacak, 2000 frank para cezası ödeyecek ve ayrıca uzmanlardan her birine 5'er bin frank zarar ziyan ödemesi yapacaktım. Hapis cezası tecil edilmişti. Bay Brisson, siz kişiliğinizde cumhuriyetin erdemini taşıyordunuz. Yurttaşlık namusunun yüce simgesiydiniz. Şimdi ansızın biçimsiz bir davanın içine düşüyorsunuz. Manevi egemenliğiniz elinizden alınmış bulunuyor. Artık yanılabilen ve saygınlığı tehlikede olan bir insansınız. Benim gibi gözlemekle ve dinlemekle yetinen, yalnız ve sessiz düşünürler için ne korkunç bunalım, ne derin üzüntüdür bu. Kendimi ülkemin adaletine verdiğim günden bu yana her türlü polemikten uzak kalmayı ilke edindim. Bugün size bu mektubu yazmanın kaçınılmaz gereğine boyun eğiyorsam, yüreğimdeki sıkıntıyı haykırmaktan kendimi alamadığımdandır. Şu da var ki 6 aydan beri sessiz kalışımda, ürperdiğini sezdiğim bunca vicdanın sessizliğinde yurtseverce bir sıkıntı, bir yürek darlığı var. Talihsiz Fransa'mızın en iyilerinin, bunca anlayışlı ve namuslu kişinin lekelenecek durumlara düştüğünü, vatandaşlık şerefini esmekte olan çılgınlık rüzgarına bıraktığını görmek çok acı. Gerçek ortaya çıkıncaya dek yalanın daha ne çok kıyım yapacağını düşündükçe ağlamak geliyor insanın içinden. Ülkenin doğruluk ve güç simgeleri sandıklarımız ortalığı kırıp geçiriyorlar. 6 aydan beri her sabah şaşkınlığımın ve acımın büyüdüğünü hissediyorum. Hiç kimsenin adını anmak istemiyorum. Ama şunu belirteyim ki tüm sevdiklerimi, hayranlık beslediklerimi, Fransa'nın yüceliği bakımından umut bağladıklarımı aklımdan geçiriyorum. Onları kabinenizde görüyorum Bay Brisson. Meclislerde, sanat ve edebiyat çevrelerinde, tüm toplum koşulları içinde görüyorum. Ve durmadan şunu haykırıyorum. Nasıl oluyor da şu ya da bu ya da öteki kişi insanlık uğruna, gerçek uğruna, adalet uğruna bizimle birlik ve dayanışma kurmaya yanaşmıyor? Oysa hepsi de sağlam kafalı kişiler görünüyorlardı. Doğru yürekli olduklarını sanıyordum. Aklın almayacağı bir durum var ortada. O kadar ki bu adamların tutum ve davranışları, kimi politika ustalıklarının zorunluluğu olarak açıklanmak istenince aklım büsbütün karışıyor, hiçbir şey anlamıyorum. Çünkü sağduyu sahibi ve serin kanlılıkla düşünen herkesin görebileceği bir gidiş var. Bu kurnaz kişiler hiçbir gereği yokken, çok yakında uğrayacakları kaçınılmaz ve onarılmaz yıkıma doğru koşuyorlar. Dreyfus davası yasaya uygun biçimde çözüme bağlanmadıkça hiçbir bakanlar kurulunun ayakta kalamayacağı kanısına varacak kadar akıllı olduğunuza inanıyordum Bay Brisson. Fransa'da çürüyen bir şey var. Tedavi görevi yerine getirilmedikçe normal yaşama dönülemeyecektir. Şunu da belirteyim ki davanın yeniden gözden geçirilmesini sağlayacak olan bakanlar kurulu, büyük kabine, kurtarıcı kabine olacaktır. Böyle bir hükümet kendini kabul ettirecek ve yaşayacaktır. Siz iktidarınızı sağlam ve uzun ömürlü olacak biçimde kurduğunuza inandınız belki. Ama böylece daha ilk günden intihar ettiniz. İşin kötüsü, yakında iktidardan düştüğünüz zaman bu serüvende siyasi şerefinizi de yitirmiş olacaksınız. Çünkü ben yalnızca sizi sorumlu tutacağım. Emrinizdeki savaş ve adalet bakanları beni ilgilendirmez. Onların sorumlu başı sizsiniz. Yürekler acısı bir görünüm, bir erdemin sonu, cumhuriyetin umut bağladığı bir adamın iflası. Cumhuriyet bu adamın adalete asla hıyanet etmeyeceğine inanmıştı. O ise başa geçer geçmez adaletin katledilmesine göz yumuyor. Adalet ülküsünü öldürdünüz, cinayettir bu. Hiçbir suç karşılıksız kalmaz, cezanızı göreceksiniz. Nasıl oldu da bu denli gülünç bir soruşturma komedisine izin verdiniz Bay Brisson? Ünlü dosyanın bakanlar kuruluna getirileceğini ve orada zekalarınızı birleştirip birbirinizi aydınlatarak belgeleri gerektiği gibi bilimsel görüşle tartışarak inceleme konusu yapacağınızı sanmıştık. Ne gezer? Sonuçtan açıkça anlaşılıyor ki hiçbir denetim yapılmamıştır, ciddi bir tartışma açılmamıştır. Gerçek bir yana bırakılmış, dosyada yalnızca gerçeğin üstesinden gelebilecek, beyinsiz kişilere baskı niteliği taşıyacak belgeler heyecanla aranmış, bundan öteye gidilmemiştir. Önceden inatla saptanmış bir kanıya iyi kötü yarayacak noktaları bulup çıkarmak için yapılan böyle bir dosya incelemesinin ne demek olduğunu biliyoruz. Ortada tartışılmış ve kanıtlanmış bir gerçek yok. Yalnızca bir adamın dik kafalılığı var. Ve o adam kişisel ruh hali, ortamı ve düşüp kalktığı kimseler bakımından öyle koşullar altında bulunuyor ki tanıklığı adalet ve tarih açısından hiçbir değer taşımamaktadır. Ne acıklı bir sonuç. Nasıl olur? Tüm bulup çıkarabildiklerimiz bu kadar mı? Bizi yenmek için beslediğiniz o zorlu istekle ancak bu kadarını ortaya çıkarabildiğinize göre dağarcığınızın dibinde bundan fazlası bulunamadı demek. Oysa o üç belgenizi biliyorduk. Özellikle ağır ceza mahkemesinde pek yavan bir tutumla açıklanan belgeye hiç yabancı değildik. Ancak saf kişilerin kapılabilecekleri son derece küstahça ve bayağı bir uydurmaydı o. Bir generalin mahkemeye gelip bu anıtsal yutturmacayı jüri üyelerine ciddi bir tavırla okuduğunu, onu milletvekillerine okuyan bir savaş bakanının çıkabildiğini ve Fransa'nın tüm bucaklarında onu açıklayan milletvekilleri bulunduğunu düşündükçe aklım başımdan gidiyor. Tarihe iz bırakacak bundan daha budalaca bir olay bulunacağını sanmıyorum. Hırsın kimi insanları gerçekten nasıl bir kaçıklığa sürükleyebileceğini düşünüyorum. Herkesle alay etmekte olan bir sahtecinin uydurması olduğu anlaşılan bir belgeye sarılmak kadar kafasızca bir tavır olamaz. Ortaya çıkarılan öbür iki belgeyi sizinle tartışmayacağımı elbette düşünürsünüz. Bunların Dreyfus'a uymayacağını kanıtlamak usanç verdi. Hem zaten davanın yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmaz bir gerek haline geldi. Belgelerin ne sanıkla ne de savunmayla bir ilgisi bulunmadığı meydanda kanunsuzluk açık seçik görülüyor. Yargıtay Savaş Konseyi'nin kararını mutlaka bozmalıdır. Tüm bunları siz benden iyi biliyorsunuz Bay Brisson. Şaşkınlığım da bu yüzdendir zaten. Her şeyi bildiğinize göre nasıl oldu da Savaş Bakanınızın hırslı açıklamalarını tir tir titremeden dinleyebildiniz? O dakikada vicdanınızda nasıl bir dram meydana geldiğini merak ediyorum. Politikanın her şeyden üstün olduğuna, kabinenizin sizce ülkeye getirdiği kurtuluş yolunu sağlamlaştırmak için yalan söylemekte özgür bulunduğunuza inanacak duruma mı düştünüz? Dreyfus'un suçsuzluğu üzerinde bir kuşku gölgesi tutacak kadar anlayışsız olduğunuza inanmak bana ağır geliyor. Ama öte yandan Fransa'nın kurtuluşu için yalanın zorunlu olduğu düşüncesiyle gerçeği feda ettiğinizi bir an bile kabul etmek çok daha onur kırıcı görünüyor. Ah, içinizde olup bitenleri okumayı ne çok isterdim. Bunlar bir psikolog için son derece ilginç olsa gerek. Size şunu kesin olarak söyleyebilirim. Hükümetimizi çok gülünç duruma düşürüyorsunuz. Diplomatlar locasının perşembe günü boş kaldığını söylediler. Doğrudur. Hiçbir diplomat üç ünlü belgenin okunmasını ciddiye alamaz. Sanmayınız ki bizimle yalnız düşmanımız Almanya alay etmektedir. Büyük müttefikimiz Rusya olayı yakından biliyor ve Dreyfus'un suçsuz olduğuna kesinlikle inanıyor. Avrupa'nın bu konuda hakkımızda ne düşündüğünü size söyleyerek o yardımda bulunabilir. Bu büyük dostumuzu belki dinlersiniz. Dışişleri Bakanınızla bu konuyu konuşun. Yarbay Picquart aleyhine açılan olağanüstü kovuşturmaların da yabancı ülkelerde Fransa'nın iyi ününe nasıl bir ün kattığını bakanınız size söylesin. Dürüst bir adam saygı ile sizden soruna aydınlık getirmenizi bekliyor. Siz ise ağır cezadaki duruşmalarda ahmakça olduğu kanıtlanmış eski bir suçlamayı dayanak yapıp onun aleyhine dava açarak karşılık veriyorsunuz bu isteğe. Beni rahatsız edeni ortadan kaldırımlı bir yol tutmuşsunuz. Bu gidiş tüyler ürpertici bir komiklik halini almaktadır. Ve öyle sanıyorum ki tarihte iki yüzlü adaletsizliğe bundan daha küstahça bir örnek gösterilemez. Ne var ki belgelerin üçü de insanı güldürmekten başka bir işe yaramadığına göre size şunu sormak gerekir Bay Brisson. Dreyfus'un Fransız Millet Meclisi'nin kürsüsüne getirilen sözde itiraflarına ne diyorsunuz? Bakanlarınızdan biri bunları kendi kanısının sarsılmaz dayanağı olarak göstermiştir. Bu durum karşısında namusunuz öfkeyle ayaklanıp itirazını haykırmıyor mu? Tutulan yolun kamu vicdanını ayaklandıracak kadar tiksindirici olduğunu sezinlemediniz mi? Dreyfus'un itirafları öyle mi? Demek bu acıklı öyküyü hiç bilmiyorsunuz. Dreyfus'un tutuklanması, rütbesinin alınması konusunda da gerçeği bilmiyorsunuz demek. Peki ama onun mektuplarını okumadınız mı? Hayranlığa değer mektuplar. Okuduğum sayfalar arasında bunlardan daha renklisini, daha anlamlısını tanımıyorum. Acının yücelmesidir bu. İleride biz yazarların yapıtları belki unutulup yok olacak ama o sayfalar yıkılmayan bir anıt olarak kalacaktır. Çünkü onlar hıçkırığın ta kendisidir. İnsanoğlunun tüm acısıdır o. O mektupları yazan insan suçlu olamaz. Onları okuyunuz Bay Brisson. Bir akşam aile ocağınızda sizinkilerle birlikte okuyunuz. Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Ve kalkmışlar bize ciddi ciddi Dreyfus'un itiraflarından söz ediyorlar. O talihsiz insan ki suçsuz olduğunu haykırmayı bir an bile kesmemiştir. Sözleri 20 kez çelişen kişilerin sallanan anılarını araştırıyorlar. Bir takım düzme cep defteri sayfaları, birbirini yalanlayan mektuplar getiriliyor. Her yandan çelişkiler sırıtıyor ama kulaklar tüm gerçeklere tıkalı. Ortada kanuna uygun hiçbir işlem yok. Suçlunun imzaladığı bir tutanak yok. Ancak havada kalan bir takım dedikodular var. Öyle ki bu sözde itiraflar hiçbir mahkemenin göz önüne alamayacağı bir hiçten, bir uydurmadan öteye geçemiyor. Peki sözde itirafların bir parça kültürü olan, aklı başında kişilere kabul ettirilemeyeceği açıkça anlaşıldığına göre neden bu korku yaratılıyor, neden uydurma itiraflar büyük gürültüyle ortaya seriliyor? Bu işin içinde korkunç bir beceriklilik, tüyler ürpertici bir hesap var. Sıradan halkı, basit zihinleri kolayca kandırmak. Köylerin ve kentlerin tüm gösterişsiz insanları açıklamalarınızı okuyunca sizin yanınızda olacaklar sanıyorsunuz değil mi? Gerçeğe ve adalete susamışların karşısında dikilip şunu söyleyeceklerini umuyorsunuz. Hain her şeyi itiraf ettiğine göre ne diye bu adamlar Dreyfus'leriyle başımızı ağrıtıp duruyorlar? Ve böylece sizce her şey bitmiş, iğrenç adaletsizlik tamamlanmış olacak. Böyle bir hilenin bulantı verici olduğunu çok iyi biliyorsunuz Bay Brisson. Namuslu bir insanın böyle bir durum karşısında allak bullak olmayacağını, öfke ve tiksintiden ellerinin titremeyeceğini hiç sanmıyorum. Uzakta işkencelerin en kötüsü, en görülmemiş altında inleyen ve suçsuz olduğunu durmadan haykıran bir zavallı var. Bu durum onu cezaya çarptıran yargı kadar kanunsuzdur. Üstelik hiç kimsenin kılı kıpırdamadan ona işlemediği bir suçu itiraf ettiriyorlar. Onu zindana daha sıkı kapatmak için bu sözde itiraflardan yararlanıyorlar. Ama o yaşıyor, henüz size yanıt verebilecek durumda. Buna şükretmelisiniz. Çünkü o öldüğü gün cinayetiniz onarılmaz hale gelecektir. Şimdi hayatta olduğuna göre onu sorguya çekebilirsiniz. Suçsuzluğunu haykırdığını bir kez daha duyabilirsiniz. Dreyfus'un her şeyi itiraf ettiğini söylemek, o talihsiz insanı haykırırken halkı yalanla kandırmak kolaydır. Ama bundan daha aşağı, daha alçakça bir tavır olamaz. Bayağı basınla birlik olduğunuzu görüyorum. Onun gibi siz de ulusu yalanlarla zehirliyorsunuz. Duvarlara yalanlar ve budalaca öyküler asıyorsunuz. İçinde bulunduğumuz yıkıcı manevi bunalımı daha da ağırlaştırmaktan zevk duyuyorsunuz adeta. Ey Fransa'nın güçsüz halkı, sana ne güzel bir yurttaşlık dersi veriliyor. Sen ki yarınki kurtuluşun için bugün gerçeklerden çetin bir ders almak gereği içindesin. Kısacası Bay Brisson, rahatça konuştuğumuza göre size bir konuyu haber vermenin zorunlu olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki pazartesi günü Versailles davasında kişi özgürlüğünden ve adalete saygıdan ne anladığınızı görmek için büyük bir merakla bekliyorum. İlk dava süresince 15 duruşmanın her birinden önce ve sonra Versailles'de ikinci davanın tek duruşması sırasında Paris'te meydana gelen olayları bilmezlikten gelemezsiniz. O günlerde Fransa, büyük ve yüce gönüllü Fransa'mız lanet edilecek bir görünüm verdi uygar dünyaya. Bir adama söverek sataşan, ülkesinin adaleti önüne serbestçe gelmekte olan bir sanığı ölümle tehdit eden bir avuç haydutun iğrenç görünümüydü bu. Bay Brisson, namusunuz adına, cumhuriyetçilik erdeminiz adına, insan ve yurttaş haklarına duyduğunuz saygı adına söyleyin, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu tür hayvanca alışkanlıkların yalnızca yamyamlara özgü olduğunu ve bu tutumla dünya önünde hor görülecek ve tiksinilecek duruma düştüğümüzü siz de benimle birlikte düşünmüyor musunuz? İşin ötesi var. Yolunu şaşırmış ulus, çılgına dönüp saldıran bir kalabalık söz konusu olsaydı, öfke özrü, canice de olsa yeterdi. Ama bugün İçişleri Bakanı olduğunuza göre polis müdürünüz Bay Charblan ile bu konuyu konuşun. Bay Blan son derece zeki ve tam anlamıyla çelebi bir insandır. Çok şey bildiği de su götürmez. Çetelerin nerede ve nasıl toplandığını, adamların ne fiyata satın alındığını, kilise çevrelerinin yaptığı karşılıksız ve hırslı yardımın ne olduğunu, haydutların ve softaların ne kadar olduklarını, en sonra kışkırtıcıların peşine sokaklarda alık alık gezen kaç şaşkın kişinin takılabileceğini ve bunların oyunu son derece tehlikeli bir hale nasıl sokacaklarını polis müdürünüz size anlatacaktır. Bunun üzerine umarım ki kargaşa hazırlıklarından kuşkunuz kalmayacaktır. Şu kanıya varacaksınız ki tertipçiler Fransa'yı yanıltmak, dünyayı yanıltmak istemekte. Tüm Paris'in bana karşı ayaklandığına herkesi inandırmak ve böylece kamuoyunu zehirleyip adalete baskıların en rezilcesini yapmak amacını gütmektedirler. Şu da var ki Bay Charblan'ın size, onun amiri olan size bildirebilecekleri bu kadarla kalmıyor. O size polisin nasıl her akşam bizi korumakla görevlendiğini, oysa birkaç kişinin tutuklanmasıyla, birkaç kovuşturmayla daha ilk günden her şeyin yoluna girebileceğini de anlatacaktır. Elbette ki polisten yakınmıyorum. Polis benim çevremde büyük bir özen içinde canla başla göreve hazırdır. Ne var ki polis müdürünün üstünde olayları belli bir yöne çevirmek isteyen kişilerin bulunduğu anlaşılıyordu. Her türlü sövgü ve sataşma, en alçakça, en iğrenç tehditler serbest bırakılmıştır. Hiç kimse tutuklanmıyordu. Hatta göstericilerin belirli bir tehlike yaratacak kadar yaklaşabilmelerine göz yumuluyordu. Ve polis ancak olaylar çığırından çıkmak üzereyken işe karışıyor, beni kurtarıyordu. Her şey büyük bir ustalıkla hazırlanmıştı. Baştakilerin bekledikleri sonuç hiç kuşkusuz şuydu. Paris halkının haklı öfkesinden beni kurtarmak için her akşam bir savaş vermek gerektiğine herkesi inandırmak. Şimdi Bay Brisson, kendi kendime merakla sorduğum bir şey var. Acaba siz Bay Charblan'la birlikte nasıl bir kampanya planı kararlaştıracaksınız? Şu anda mutlak amir sizsiniz. Emrinizdeki bakanlardan hiçbiri işinize karışmayacaktır. Çünkü Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na ek olarak İçişleri Bakanlığı'nı da üzerinize almış bulunuyorsunuz. Sokakların güvenliğinden siz sorumlusunuz. Onun için bir sanığın adalet önüne hangi koşullar altında gitmesi gerektiği konusunda ne düşündüğünüzü yakında öğreneceğiz. Bakalım sanığa sövülüp sataşılmasına ve tehditler savrulmasına izin verilecek mi, verilmeyecek mi? Ve bakalım böylesine bir barbarlık görünümü Fransa için büyük bir şerefsizlik sayılacak mı, sayılmayacak mı? Şuna inanıyorum ki ne arkadaşlarım ne ben hiçbir zaman ciddi bir tehlike içinde bulunmadık. Ama ne olursa olsun her şeyi önceden görüp tam önlemleri almak gerektiğine göre şunu peşin peşin belirtmeliyim ki Bay Brisson, eğer pazartesi günü öldürülürsek katil siz olacaksınız. Sözlerimi bitirirken bırakınız da hepinizin küçük kişiler oluşunuza bir kez daha şaşayım. Öyle anlıyorum ki aranızda özgür düşünceye aşık, gururlu ve tutkulu bir kişi, yalnızca doğru ve haklı olmak sevinci için servetini ve yaşamını verip, gerçeğin zaferinden sonra kendi safına dönmeye hazır bir adam yok. Ama gözü yükseklerde olanlar pek çok. Hatta tümünüz hırslı kişilersiniz. Bu duruma göre nasıl oluyor da kalabalığınız arasından hiç olmasa bir tek kişi, keskin zekalı, gözü pek ve güçlü bir tek tutkulu kişi, gözü yükseklerde olan o geniş görüşlü ve iradeli kişilerden biri çıkıp da tutulacak yanın hangisi olduğunu bir bakışta göremiyor ve yiğitçe o yana ağırlığını koyamıyor. Söyleyin bakalım, aranızdan kaç kişinin cumhurbaşkanlığında gözü var? Hepinizin değil mi? Hepiniz birbirine gözünün kuyruğu ile bakıyor. Hepiniz işlerinizi en iyi biçimde yürüttüğünüze inanıyorsunuz. Kiminiz ihtiyatlılığına, kiminiz kendini halka sevdirmişliğine, kiminiz ağırbaşlılığına güveniyor. Bu halinizle beni güldürüyorsunuz. Çünkü önümüzdeki 3 yıl içinde Elize Sarayı'na girecek siyaset adamı ancak Dreyfus davasının yeniden ele alınmasını sağlayarak gerçeğe ve adalete saygıyı geri getirecek kişi olacaktır. İnanın bana, ozanlar olup bitenleri birazcık önceden gören kişilerdir. 3 yıl içinde ya Fransa yıkılacak, Fransa olarak kalmayacak ya da ulusal barışı sağlayacak adil ve akıllı bir bakan, bir siyasi lider cumhurbaşkanımız olacaktır. Böylece soysuzca ve alçakça hesaplar, körü körüne ve akılsızca hırslar hak ettikleri cezayı bulacaktır. Çiğnenen hukuka ve hakarete uğrayan insanlığa karşı olanlar yere serilecek ve kurdukları hayaller halkın laneti altında paramparça olacaktır. Onun içindir ki aranızdan birinin kendini çılgınlık rüzgarına kaptırdığını, Dreyfus sorununda lekelendiğini, böylece belki de yükselmenin yolunu tuttuğunu sanacak kadar budalaca bir düşünceye saplandığını gördükçe kendi kendime işte cumhurbaşkanı olamayacak bir kişi daha diyorum. Derin saygılarımın kabulünü dilerim Bay Brisson.
9. Ayrımın sonu. Sayfa 112.